Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta LGS 2026 sonuçları açıklanmış ve bunun üzerine bir değerlendirme yapmıştık. Özellikle sınav birincisi olan öğrencilerimizin çalışma özellikleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan röportajlardan yola çıkarak 7. sınıftan 8. sınıfa geçen öğrencilerimize öğüt olması bakımından bir değerlendirme konuşması yapmıştık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün de yine aslında 2026 LGS'yi kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra özellikle sizleri bugünlerde zihninizi çok yoğun meşgul eden tercih sistemiyle ilgili, liseleri tercih sistemiyle ilgili duygu ve düşüncelerimi paylaşıyor olacağım ve yine önerilerde bulunacağım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi 1.022.658 kişi, 658 öğrenci LGS'ye başvurmuştu ve sınava giren öğrenci sayısı 994.358 olarak gerçekleşti ve katılım oranı %97.23, yani son 4 yılın en yüksek katılım oranı olan bir LGS 2026 gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aksine bu yıl biraz daha 500 tam puan alan öğrenci sayısı 452 öğrenci oldu. Geçtiğimiz yıl 716 civarında bir öğrenci birinci olmuştu ve bundan dolayı kamuoyuna bir takım yani dedikodular oluşmuştu. Dolayısıyla bu yıl 500 tam puan alan öğrenci 452 öğrenci. Şu anda kamuoyunda sınavla ilgili, sınavın geçerliliği ve güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir eleştiri yazısı şimdiye kadar okumadım. Herhangi bir vukuat da duymadım. Tam puan alan öğrencilerin sınava giren öğrencilere oranı yaklaşık 1/5. Yani 1000 kişiden 5 kişi tam puan almış olarak gözüküyor. En zor test matematik güçlük katsayısı 0,28. En kolay test ise din kültür ahlak bilgisi olarak gerçekleşmiştir. O da 0,63 kolaylık ve zorluk bakımından katsayısı bu. Yine merkezi sınav puanı ile ortaöğretim başarı puanı ilişkisi bakımından 0,79 düzeyinde, yani %79 düzeyinde yüksek bir pozitif ilişki kurulmuş. Yani ortaöğretim başarı puanı ile merkezi sınav puanı arasında ciddi bir ilişki var sınav notu bakımından. O anlamda fena sayılmaz. Özel sınav tedbiri uygulanan öğrenci 10.950 olmuş. Yani biliyorsunuz LGS sınavında da YKS sınavında da özel durumu olan ve bundan dolayı özel sınav tedbiri uygulanan öğrencilerimiz oluyor. Bu sınavda 10.950 öğrenciye özel sınav tedbiri uygulanmış. Biliyorsunuz okullarımızda kamera sistemi kurulmuştu sınav esnasında. 4.244 binaya kamera kurulmuş sınav merkezine. Ve bu sınavın neticesinde de merkezi sınavla öğrenci alan toplam kontenjan 198.899, yani 200.000 civarında öğrenci merkezi sınavla yerleşmiş olacak gözüküyor. Yani 198.899, yani 198.900 de diyebiliriz buna. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullarımızda kontenjan durumu nedir? Bir önceki yıla göre düştü mü, azaldı mı, yükseldi mi? Böyle bir soru hemen kamuoyunda zaten dolaşıyor. Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler liselerinde geçen yıl 112.420 kontenjan varken, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bu yıl 108.796'ya düşmüş. Yani geçen yıla göre 3.624 kontenjan azalması yaşanmış. Hangi okullarda? Fen, Anadolu ve Sosyal Bilimler liselerinde. Dolayısıyla %3.2'lik bir azalma söz konusu. Yine teknik ve mesleki programlarda da bir programla çalışan, eğitim veren ve merkez sınavla kayıt yapılacak olan Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek liselerinde de kontenjan artışı olduğunu görmekteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi kıymetli anneler, kıymetli babalar, biliyorsunuz çocuklarımız için hayatlarının en önemli dönüm noktalarından biriydi LGS. Ve sonuçlar açıklandı, sınav tamamlandı. Çocuklarımız yüzdelik puanlarını, yüzdelik dilimlerini öğrendi. Şimdi önümüzde sınavın kendisi kadar dikkat ve sorumluluk isteyen bir karar dönemi bulunuyor. O da doğru lise tercihini yapabilmek. Bunu geçtiğimiz haftada kısmen buna değinmiştik. Şimdi biraz önce LGS 2026'dan bazı istatistikleri sizlere ifade ettik. Onları yeniden söylemeyeceğim ama bu istatistikler bize şunu söylüyor, şu mesajı veriyor, şu iki önemli mesajı veriyor. Tam puanın son derece seçkin ve sınırlı bir başarı olduğu gerçeğidir. Bunu 452 öğrenci bazında söylüyor ve tabii 452 öğrencimizi de takdir ediyoruz. Bir önceki yılda 719 öğrenci var iken bu yıl tam yapan, tam puan alan 452 öğrenci var. Kesinlikle bunlar, bu öğrencilerimiz takdir edilmesi gerekiyor. Nitekim bu öğrencilerimizden biri de İstanbul Özel Tekden Ortaokulu'nda Zeynep Erensoy olmuştu. Sevgili Zeynep Erensoy. Tabii takdir edilecek bir durum. Yani diğer bir husus ise 500 puan üzerinden tanımlamanın milyonlarca öğrencinin emeğini görünmez hale getiriyor. Tabii bu 452 öğrenci odaklanıyoruz ama sınava giren neredeyse 1 milyon yakın öğrencinin emeğini de görünmez hale getiriyor bazen bu tartışmalar kamuoyunda. Aslında her öğrenci kendi başlangıç noktası, imkanları, gelişim çizgisi ve hedefi farklıdır. Bu çerçevede sınava girmiştir ve bazen denemelerde çok iyi yapıyor olmasına rağmen sınavdaki kaygıyı yönetemediği için, stresi yönetemediği için veya başka çevresel faktörlerden dolayı da istediği puanı alamayan öğrencilerimizin olduğunu ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla bugün biraz önce ifade ettiğim rakamlar biz sayısal veriden ibaret değil. Yani sadece bu kadar da kolay değil. İşte şu kadar kişi sınava girdi, şu kadar öğrenci tam aldı, %1'lik dilimde şu kadar kişi var, okulların kontenjanı şu. Yani bu kadar hayat ucuz, bu kadar rakamlarla sınırlı olmaması gerekiyor. Hayat sadece bu istatistikler değil. 1 milyonun üzerinde ailenin ve çocuğun bir emeği var, uzun bir hazırlık dönemi var ve onların beslediği hayaller var. Dolayısıyla burada bugün bu radyo konuşmasını yaparken sadece istatistike takılarak işte birkaç başarılı öğrenciyi lanse ederek, duyurarak o kadar öğrencinin emeğine haksızlık etmemek gerekiyor. İşte burada tercihleri doğru yaparsak, sağlıklı bir şekilde yaparsak belki her çocuğumuz emeğinin karşılığını iyi de olsa görebilir. Ben bu işin bu tarafındayım. Onun için Cenab-ı Hak hayırlara vesile olsun diye düşünüyorum. Şimdi en zor kısma geldik aslında. Tercih noktasına geldik. Kıymetli anneler, babalar bu konuda şu anda yoğun bir şekilde çalışıyor. Şimdiye kadar çocuklarımız çalışmıştı. Şimdi de anneler, babalar çocuklarını iyi bir okula yerleştirebilmek için çocuklarıyla birlikte okul dolaşıyorlar. Onun için bu Eğitim Dünyası programında da bu kritik zamanda nasıl bir anlatım yapabilirim, velilerimize nasıl yardımcı olabilirim, ben de bugün onun derdindeyim. Şimdi Rota Marif diye bir bakanlığımız sistem kurdu ve şu anda birçok velimiz Rota Marif portaline girdiğini görüyorum. İşte arıyorlar. Şöyle olmuş hocam, kontenjan şöyle değişmiş, şöyle artmış. Geçen sene yüzdelik dilimi buymuş diye. Bakanlığımızın bu anlamda yapmış olduğu bu portal çok kıymetli bir portal ve bilgilendirme. Dolayısıyla Rota Marif ve E-Okul ekranlarında gördüğümüz 2026 kontenjanları bu yıl için güncel. Ben de baktım. Yani bu yıl için okulların ilan ettiği kontenjanlar güncel. Ancak yanlarında ifade eden taban puan ve yüzdelik dilimler 2025 yerleştirme sonuçlarından gelen referans değerlerdir. Bunu unutmamak lazım. Yani kontenjanlar güncel 2026 kontenjanlarını yansıtıyor. Ancak onun yanında belirtilen taban puan ve yüzdelik dilimler 2026 henüz yerleştirme gerçekleşmediği için 2025 yerleştirme sonuçlarından gelen referans değerleridir. Dolayısıyla %1, %5 veya %20 şeklinde gördüğümüz rakamlar bu okul 2026'da kesin bu dilimde kapatır anlamına gelmez. 2026'nın kesin taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrencilerin tercihleri ve yerleştirme sonuçları sonrasında oluşacaktır. Şimdi Rota Marif üzerinden yola çıktığımızda bazı dikkat çekici tabloları yeniden ifade etmek istiyorum. Biraz önce de özetledik. Anadolu liselerinin kontenjanı 2844 azalma olmuş. Fen liseleri kontenjanında ise yine bir azalma söz konusu. 39.330'dan 38.700'e gerileyerek 630 kontenjan azalmış. Sosyal bilimler liselerinde ise 150 kişilik bir azalma söz konusu ve bu 3 akademik lise türünün toplam kontenjanı 112.420'den 108.796'ya gerilediğini başlangıçta açılış kısmımızda söylemiştik ve toplam kayıp 3.624 kontenjan, yani yaklaşık %3.2. %3.2 akademik okullarda kontenjan daralması olurken sınava girme oranında da %3.2 bir artış söz konusu. Dolayısıyla ikisi neredeyse baş başa. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Tabii Anadolu liselerinde daha çok azalma söz konusu ama buna karşılık mesleki ve teknik programlarda bir artış olduğunda yine başlangıçta ifade etmiştik. Dolayısıyla Milli Eğitim sisteminin teknik ve mesleki eğitime daha fazla kapasite ayırma yönündeki bir eğilim olduğunu da bu tablolara baktığımız zaman söyleyebiliriz. Şimdi tercih döneminde yalnızca geleneksel okul türlerine değil, öğrencinin ilgisine uygun güçlü atölyeleri ve sektör bağlantıları bulunan teknik programlara da ön yargısız bakmak gerekiyor. Ben de buradan bu cümleyi söylemem gerekiyor. Çünkü artık teknik programlara ve teknik okullara ciddi bir şekilde ihtiyacımız var kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. İl bazında da ciddi bir şekilde değişiklikler var. Mesela il bazında bütün artış ve azalışları bakanlık bir tek tabloda yayınlamadığı için Rota Marif'e şöyle bir dolaşıp baktığımızda yine bazı değişiklikleri görebiliriz. Mesela İstanbul'da okul bazında ciddi bir şekilde azalma var. Yoğun talep gören liselerde kontenjan azalması var. Ankara'da bazı okullarda ise tersine bir kontenjan artışı görülüyor köklü okullarda. İzmir'de de yine belirgin bir düşüş var. Mesela Haydarpaşa Lisesi'nde İngilizce ve Almanca programlarının toplamı 180'den 96'ya inmiş. Yani ciddi bir azalma var. İstanbul Erkek Lisesi 150'den 120'ye düşmüş. Kadıköy Anadolu Lisesi 180'den 150'ye düşmüş gibi. Yani şöyle İzmir Atatürk Fen Lisesi'nde İngilizce hazırlık kontenjanı 180'den 150'ye düşmüş gibi. Böyle belli başlı illerimizde bu düşükleri söyleyebiliriz. İşte Ankara'da ise bazı okullarda bir artış söz konusu. Özellikle Ankara Pursaklar Fen Lisesi'nin kontenjanında ciddi bir artış söz konusu. Şimdi yüzdelik dilimlerde bazı uç örnekleri de dikkat çekmek istiyorum. Benim çok dikkatimi çekti mesela. %0,01, %1'den, %10'dan daha seçici bir aralığı gösteriyor değil mi? Evet. %0,01, %1'den, %1'de, %10'dan daha seçici bir aralığı gösterir. En yüksek yüzdelik denildiğinde rakamsal olarak büyük, yani daha geniş bir öğrenci grubuna açılan dilim anlaşılır. Fen liselerinde incelenen güncel tercih tablolarındaki en seçici uç örneklerden biri İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nin Almanca hazırlık programı mesela. Bu programın 2026 kontenjanı 30, 2025 referans yüzdelik dilimi %0,09'dur. Aynı okulun, yani Atatürk Fen Lisesi'nin İngilizce hazırlık programı 90 kontenjan ve %0,14 referans dilimle görünmektedir. Aynı okulun iki yabancı dil programının bile farklı kontenjan ve farklı yüzdelik dilimle ayrı tercih seçenekleri oluşturabildiğini işte bu örnek açıkça gösteriyor. Yani aynı okul ama biri Almanca program, birisi İngilizce hazırlık programı. Dolayısıyla yüzdelik dilimleri farklı. Daha ilginç olanı şu ki mesela Şanlıurfa Akçakale Fen Lisesi 60 kontenjanı var ama %33,25 referans dilimine dikkat çekiyor. Yani bir fen lisesi okumak isteyen bir öğrenci eğer yatılı imkanı varsa böyle yüzdelik dilim yüksek olan okullarda fen lisesinde okuyabilir. Ya bu anlama geliyor, eğer hayaliniz olmazsa olmaz bir fen lisesinde okumaksa böyle bir durumda söz konusu. Tabii bu istatistiklerle ben çok eğitim dünyası programını meşgul etmek istemiyorum. Kısacası yüzdelik dilimleri evet birin altında sıfıra doğru yaklaştıkça çok iyi, yukarı doğru çıktıkça çok kötü diye etiketlemek de doğru olmuyor aslında. Yüzdelik dilim o yılın talebini ve yerleşen son öğrencinin sınavdaki konumunu gösteriyor. Yani yöresel olarak da bakın, fen lisesi, İstanbul'daki bir fen lisesi neredeyse %0,01'lik bir dilimde öğrenci alırken, işte Şanlıurfa'daki bir fen lisesi %33'lük bir dilimde öğrenci alabiliyor. Ama buradaki özet olan şu: rota marifte kontenjanlar güncel ama oradaki taban puanlar ve yüzdelik dilimler 2025 yılına ait olduğunu vurgusunu ben bir kez daha yapmak istiyorum. Dolayısıyla puan, yüzdelik dilim ve kontenjan verileri yol gösterir tercihte. Öğrencinin değerini asla belirlemez. Rakamlar karar vermemize yardım eder, çocuğumuzun kim olduğunu tarif etmez. Dolayısıyla sınav sonucu bir öğrencinin değeri olmadığını defaatlerce söylüyoruz ve tercih sürecinde kullanacağımız önemli verilerden sadece biridir. Asla öğrencimizin kendisi değildir kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, hep çocuklarımıza bu gözle bakmak lazım. Evet, burada tabii sevgili gençlere şöyle bir seslenişte bulunmak istiyorum. Çünkü onlar emek verdiler, çalıştılar ve sonuçta bir karne ellerine geçti. LGS'den aldığınız puan sevgili gençler, sizin zekanızın, kişiliğinizin, yeteneğinizin veya gelecekte ne kadar başarılı olacağınızın kesin ölçüsü değildir. Bu sınav belirli bir tarihte, belirli bir sürede, belirli sorular verdiğiniz cevapları ölçmektedir ve o günle sınırlıdır. Dolayısıyla sınav bir başarı belgesi değildir, sadece bir sonuçtan ibarettir. Tabii ki sınav önemlidir. Emek verdiniz, hazırlandınız, deneme sınavlarına girdiniz yüzlercesine. Bazen yoruldunuz, bazen kaygılandınız. Fakat hiçbir sınav sonucu bir gencin bütün hayatını tek başına belirleyemez. Hayatta başarıyı belirleyen tek unsur asla sınav puanı değildir çocuklar. Çalışma disiplini, sorumluluk bilinci, iletişim becerisi, yabancı dil yeterliliği, problem çözme gücü, sabır, irade, ahlak, merak ve öğrenmeye devam etme kararlılığı en az akademik başarı kadar önemlidir ve hayatın en önemli unsurlarıdır bu anlattıklar. Bu nedenle sonuç belgesine bakarken ailece lütfen şu cümleyi kurmalıyız: bu sonuç bizim için önemli bir veridir. Şimdi bu veriyi doğru değerlendirecek ve öğrencimiz için en uygun yolu birlikte belirleyeceğiz. Demek en mantıklı olan, evet, bu sonuç bir veridir. Bu veriyi doğru değerlendirerek çocuğumuz için, öğrencimiz için en uygun bir yolu belirleyeceğiz demek daha mantıklı diye düşünüyorum. Sonucu beklenenin altında kalan hayli bir öğrenci olduğunu da görüyorum. Nitekim yapmış olduğumuz görüşmelerde de işte deneme sınav sonuçlarına bakıp, işte son 10, 12, 13 tane deneme sınavına bakıp ama o deneme sınavından çok farklı bir sonuç belgesi eline geçerek hayal kırıklığına uğrayan öğrencilerimiz de var. Dolayısıyla böyle çocuklarımız için de asla anneleri babalar, bizi hayal kırıklığına uğrattın, daha çok çalışsaydın böyle olmazdı veya arkadaşın senden daha yüksek puan aldı gibi cümleler kurulmamalıdır. Bu ifadeler sonucu değiştiriyor mu? Asla değiştirmiyor. Onun için öğrencinin özgüvenini zedeleyecek ve karar verme gücünü azaltacak ifadelerden uzak durmak gerekiyor sevgili anneler, babalar. Evet, yüksek puan alan öğrenciler için de aslında bir risk var. Hemen aklıma geldi, söyleyeyim. Onlar için de şöyle bir uyarı yapalım. Yüksek puan almak, mutlaka en yüksek puanlı okulu yazmak zorunda olmak anlamına gelmiyor. Öğrencimizin hedefi, ilgi alanı, kişilik özellikleri, yaşam koşulları tabii ki farklı olabilir. Bütün öğrenciler için geçerli tek bir en iyi lise yoktur. Öğrenciye göre doğru lise vardır. Yani yüksek puan alarak birisinin topluca gittiği, işte adının olduğu okullara gitmek belki sizin için doğru bir tercih olmayabilir. Bunu da lütfen iyi değerlendiriniz diye düşünüyorum. Buradaki önemli ifade, iyi bir lise puanı en yüksek olan lise değil, size göre en doğru lise hangisidir? Onu bulmak en doğru yaklaşım. Bildiğiniz gibi tercih işlemleri başladı ve 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü 17'ye kadar e-okul üzerinden tercih işlemleri yapılmış olacak ve yerleştirme sonuçları da ardından boş kontenjanlarda 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanmış olacak. İşte burada kıymetli velilerimize şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Tercih işlemlerinizi son güne bırakmayın lütfen. daha çok zamanımız var diyerek beklemeyin. Son gün internet yoğunluğu, belge eksikliği, okul onayı ve tercih değişikliği gibi nedenlerle sorun yaşanmasına yol açabilir. Onun için şimdiden gerekli taslak listenizi hazırlayın ve okulun rehber öğretmeniyle ve tercih danışmanlarıyla görüşün, okulları araştırın, ulaşım şartlarını inceleyin. Okulları mümkünse yerinde ziyaret edin. Tercih süresinin son günlerini beklemeden listenizi son haline getirin ve onay işlemlerini tamamlayın sayın velilerimiz. Tercih işlemleri öğrenci ve velisi tarafından e-okul üzerinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilir. Ancak yapılan tercihin mutlaka kontrol edilmesi ve onaylanması gerekir. Tercihleri sisteme yazmış olmak tek başına yeterli değildir. Onaylı tercih listenizin çıktısını alın, okul isimlerini ve okul kodlarını tek tek kontrol edin. Aynı veya benzer isim taşıyan farklı ilçelerde bulunan okullar olabilir. Yanlış okul kodu üzerinden yapılan tercih, öğrencinin hiç istemediği bir okula yerleşmesine neden olabilir. İşte onun için bu nedenle okulun tam adı, ili, ilçesi, okul türü, yabancı dili, pansiyon durumu ve ulaşım şartları son onaydan önce mutlaka yeniden kontrol edilmelidir. Biliyorsunuz 3 tercih grubundan bahsediliyor. Geçtiğimiz hafta da Eğitim Dünyası programında bahsetmiştim. Birincisi yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar, 2 merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar ve pansiyon okullar diye 3'e ayrılıyor. Sınava giren ve merkezi sınav puanı bulunan öğrenciler dahil olmak üzere bütün öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirme ekranından tercih yapması gerekir. Yerel yerleştirme tercihi yapılmadığında merkezi sınavlı öğrenci alan okulların ve pansiyonlu okulların tercih ekranı açılmaz. Önce yerel yerleştirme tercihi yapılacak. Sonra merkez sınavlı öğrenci alan okulların ve pansiyonlu okulların tercih ekranı açılmış olsun. Yerel yerleştirmede öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilir. İlk 3 tercihin öğrencinin kendi kayıt alanından seçilmesi gerekir. Ayrıca aynı okul türünden de en fazla 3 okul tercih edilebilir. Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler isterlerse merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 10 okul, pansiyon okullardan da en fazla 5 okul tercih edebilir. Böylece bir öğrenci toplam 20'ye kadar tercih yapabilir. Ancak 10 merkezi tercih hakkı bulunması 10 tercihin tamamını mutlaka doldurulması gerektiği anlamına da gelmediğini hepimiz biliyoruz. Öğrencimizin kesinlikle gitmek istemediği bir okul yalnızca liste dolsun diye yazılmamalı. Sistem, öğrenciyi tercih listesinde puanının yettiği en üst sıradaki okula yerleştirir. Nasıl olsa burası son tercihim, buraya yerleşmem düşüncesi bundan dolayı doğru değildir. Kontenjan ve puan şartları oluşursa, öğrenci son sırada yazdığı okula da yerleşebilir tabii ki. Onun için gitmeyeceği okul lütfen tercih etmeyiniz, tercih listesi yazmayınız. Temel kural budur. Gitmeyeceğimiz okulu tercih listesine yazmıyoruz. Tabii yerel yerleştirme öğrencinin merkez sınav puanından bağımsız olarak ikamet adresi ve okul başarı durumu üzerinden yapıldığını biliyoruz zaten. Onun için bu konulara çok fazla girmek istemiyorum. Yerel tercih ekranı açıldığında okullar değişik renklerle gösteriliyor. Kendi kayıt alanında olan okullar yeşil renk, komşu kayıt alanında olan okullar mavi renk. İşte uzak, yani hem kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışında kalan okulları da kırmızı renkle ifade ediliyor. Ona göre bir tercih yapılıyor ve 5 tane tercih yapıldığını ifade etmiştik. Tabii burada bazen şunu duyabiliyorum. Yerel yerleştirmeli öğrenci alan bir okulun merkezi puanlı öğrenci almıyor olması o okulun başarısız ve niteliksiz olduğu anlamına gelmiyor. Çok yerel yerleştirmeli gelip de başarılı olan okullarımız mevcut kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Onun için bir okulun kalitesini sadece giriş puanı belirlemez. Öğretmen kadrosu, okul yönetimi, akademik takip sistemi, yabancı dil çalışmaları, sosyal etkinlikleri ve eğitim kültürü de oldukça önemlidir. Bunu burada ifade etmek istiyorum. Gelelim merkezi yerleştirme ve tercih sırası. Merkezi yerleştirme LGS puanıyla öğrenci alan okulların kontenjanlarına, öğrencilerin puan üstünlüğüne ve tercih sırasına göre gerçekleştirilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve bazı Anadolu liseleri bu kapsamdadır. Yine mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bazı Anadolu teknik programlarda merkez sınavında öğrenci aldığını biliyoruz. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla okul başarı puanına, 8. 7. ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanlarına, 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve eşitliğin devam etmesi halinde yaşı küçük olan öğrenciye bakıldığını buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet, tercihle ilgili kamuoyunda, sosyal medyada ciddi bir şekilde anlatımlar söz konusu. Okulun rehberlik birimi de gerekli olan desteği sunacaktır. Ben bugün burada sadece yüzdelik dilimlerin oldukça önemli olduğunu ifade etmek istiyorum ve tercih yaparken öğrencinin kendi yüzdelik dilimiyle okulların önceki yıl oluşan yüzdelik dilimleri karşılaştırılarak yapılacağı bilgisini ben verdikten sonra asıl işin en önemli kısmı önce öğrenci tanımak diyorum. Yani tercih sürecinin merkezinde okul mu olmalıdır, öğrenci mi olmalıdır sorusuna cevap olarak bence tercih sürecinin merkezinde önce öğrencimiz bulunmalıdır. Çünkü aynı okul iki farklı öğrenci için tamamen farklı sonuçlar doğurduğunu ben çok gördüm. Yani aynı okula, aynı dilimdeki en iyi okula gidiyorlar ama aynı havayı yaşadıktan sonra birkaç ay sonra aynı yorumu yapmıyorlar veya aynı faydayı vermiyor. Onun için bir öğrenci yoğun akademik rekabetin bulunduğu ortamda daha fazla motive olabiliyor ama başka bir öğrenci o ortam ona çok büyük bir kaygı yaşatabiliyor. Bir öğrenci sayısal derslere ilgi duyabilir, başka bir öğrenci edebiyat, tarih, psikoloji, sanat ve sosyal bilimlerde güçlü olabilir. Dolayısıyla böyle edebiyat, tarih, psikoloji, sanat ve sosyal bilimlerde güçlü olan bir öğrencinin fen lisesine gitmiş olmasının ne kadar mutlu edebileceğini siz düşünün. Bir öğrenci mühendislik hedefleyebilir, başka bir öğrenci güzel sanatlara, spora, yazılıma, tasarıma ve meslek eğitimi yönelmek isteyebilir. Ama yüzdelik dilimi çok iyidir. Çok iyi bir puanlı okula gitmiştir. Yüzdelik dilimli okula gitmiştir. Ama sonuçta mutsuz bir öğrenci karşımıza çıkıyor. Onun için tercih yapılmadan önce öğrenciye bazı açık sorular sorulmalıdır. Ve şu, hangi derslerde daha mutlusun? Hangi alanlarda kendini başarılı görüyorsun? Nasıl bir okul ortamında daha iyi öğreniyorsun? Yoğun akademik rekabet seni motive eder mi? Kaygılandırır mı? Yabancı dil senin için ne kadar önemli? Üniversitede hangi alanlara yönelmek istiyorsun? Spor, sanat, bilim, teknoloji ve sosyal sorumluluk çalışmalarında hangileri ilgini çekiyor? Okulun eve uzak olması seni nasıl etkiler? Pansiyonlu bir okulda okumaya hazır mısın gibi işte bazı sorular sormak suretiyle ve bu öğrencinin verdiği cevaplara bakarak tercih yapmalı. İşte bazen velilerimiz çocuklarının yerine kendilerinin de karar verdiğini görüyorum, şahit olabiliyorum. Ya bizim mahallede herkes doktor, bizim mahallede herkes öğretmen, bizim mahallede herkes mühendis. Ben mühendis olamadım veya başka bir veli. Benim çocuğum olsun, ben doktor olamadım, benim çocuğum olsun. İşte bu okul çok meşhur, adı çok biliniyor, benim çocuğum buraya gitsin. Fen lisesini kazandıysa mutlaka fen lisesine gitmeli gibi gibi veya böyle gereksiz bazen çocukların hayallerini de zorlayacak veya yeteneklerini zorlayacak söylemler olabiliyor. Kıymetli velilerimiz, çocuklarımız bizim gerçekleştiremediğimiz hayalleri gerçekleştirmek zorunda değildir. Onların kendi yetenekleri, ilgileri ve gelecek hedefleri vardır. Anne ve babanın görevi öğrenci adına karar vermek değil, doğru kararın verilmesine rehberlik etmektir. Dolayısıyla fen lisesi dediğimiz zaman zaten matematik ve fen bilimlerine ilgi duyan akademik çalışma temposu yüksek öğrenciler için bir seçenektir. Buradan mezun olanlar tıp, mühendislik, temel bilimler ve teknoloji alanlarına ilgi duyan öğrenciler gitmelidir. Sosyal bilimler liseleri ise edebiyat, tarih, coğrafya, hukuk, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlara ilgi duyan öğrenciler için güçlü bir seçenektir. Okumayı, yazmayı, tartışmayı, araştırmayı, toplumsal olayları analiz etmeyi seven öğrenciler bu okullarda verimli bir ortam bulabilir. Yine Anadolu liseleri geniş bir akademik program sunar. Bunu da ifade etmek istiyorum. Öğrencinin lise yıllarında ilgi alanlarını keşfetmesine ve ilerleyen sınıflarda alan seçmesine imkan sağlayabilir. Dolayısıyla biraz daha diğer okullara göre, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine göre bir çocuk işte lise 1, lise 2'de ortak dersleri alıyor. Lise 3'e geçtiği zaman alan belirliyor. O zamana kadar biraz daha kendisini tanıma imkanı oluyor. Anadolu İmam Hatip liselerinde akademik derslerin yanında dini ve kültürel derslerde bulunuyor. Bu okul türünü düşünen öğrenciler okulun proje alanlarını, yabancı dil çalışmalarını, akademik hedeflerini ve günlük programını ayrıntılı incelemelidir. Yine mesleki ve teknik Anadolu liseleri belirli bir meslek alanına ilgi duyan ve uygulamalı eğitim almak isteyen öğrenciler için, özellikle kıpır kıpır olan, dürtüsel yüksek olan, yaparak yaşayarak öğrenme isteği olan çocuklar için büyük bir fırsatlar sunabilir. Bilişim teknolojileri, elektrik, elektronik, makine, sağlık hizmetleri, uçak bakım, denizcilik, yiyecek içecek, grafik tasarım ve pek çok alanda eğitim veren programlar bulunmaktadır. Tabii ki meslek lisesi tercih ederken okulun atölyeleri, teknolojik altyapısı, işletmelerle işbirlikleri, staj imkanları, mezunların istihdam durumu, üniversite hazır çalışmaları araştırılmalı. Buna göre doğru tercihte bulunmalı. Tabii benim önemsediğim bir nokta var ki sadece dilim de değil, puan da değil. Bir de okulun eğitim kültürü oldukça önemli. Öğretmen kadrosuna bakmak, öğretmenlerin deneyimi, öğretmen değişimi sık yaşanıyor mu? Öğrenciler öğretmenlerine ulaşabiliyor mu? Öğretmenler yalnızca ders anlatan kişiler mi yoksa öğrenci rehberlik eden eğitim liderleri mi? Üniversite hazırlık sistemi incelemek lazım. 9. sınıftan itibaren kariyer ve üniversite hedefi oluşturuyor mu? TYT ve EYT hazırlığı ne zaman başlıyor? Deneme sınavları, soru çözüm saatleri, akademik kamplar ve rehberlik çalışmaları yapılıyor mu? Başarı anlatılırken yalnızca birkaç derece öğrencisi mi gösteriyor gibi böyle birçok sorular sormak lazım. Kaç öğrenci mezun olmuş, kaç üniversiteye yerleşmiş, hangi bölümlere gitmiş, bu sorular somut cevaplar istemek gerekiyor. Yabancı dil eğitimi nedir, hangi yabancı dil okutuluyor, haftalık ders saati kaç saat, hazırlık sınıf var mı, yabancı dil sınıfı yalnız ders kitabı üzerinden mi yürütülüyor gibi. İşte yoksa konuşma, dinleme, yazma, uluslararası sınav becerileri geliştiriliyor mu, ikinci yabancı imkanı bulunuyor mu gibi imkanlar sormak lazım. İşte rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine bakmak lazım. Öğrencinin gelişim bireysel takip ediliyor mu? Mesleki yönelim çalışmaları yapılıyor mu? Sınav kaygısı, ergenlik dönemi, arkadaş ilişkileri, dijital bağımlılık gibi konularda destek veriliyor mu? Öğrenciye koçluk veya mentorluk hizmeti sunuluyor mu? İşte 6. olarak disiplin ve okul güvenliğini inceleyin. Kurallar açık mı? Bütün öğrenciler eşit uygulanıyor mu? Okula giriş çıkışlar kontrol ediliyor mu? Arkan zorbalığına karşı önleyici sistem var mı? Cep telefonu kullanımı nasıl düzenleniyor? 7. olarak sosyal, kültürel, sportif çalışmalara bakmak lazım. Bilim olimpiyatları, münazara, MUN, tiyatro, müzik, spor, robotik, yazılım ve sosyal sorumluluk çalışmaları aktif mi? Öğrenciler yalnızca sınava hazırlanan bireyler olarak mı görülüyor? Yoksa çok yönlü gelişimleri destekleniyor mu? Lise yılları yalnızca üniversite sınavına hazırlık dönemi değildir. Öğrencinin karakterinin, iletişim becerisinin, arkadaşlıklarının ve hayata bakışının şekillendiği çok önemli bir dönemdir. Bunu da bütün bu soruların altında bunu da not etmek istiyorum. Evet, bir sürü soruları ben size kopya verdim. Okulları gezerken, ziyaret ederken sorabileceğiniz sorular. Ama şunu da unutmamak gerekir ki lise yılları sadece üniversite sınavının hazırlık dönemi olmadığını ifade etmek istiyorum. Öğrencinin karakterinin, iletişim becerisinin, arkadaşlıklarının ve hayata bakışının şekillendiği çok önemli bir dönem olarak görüyoruz. Bundan dolayı okulu yerinde görün ve doğru sorular sorun lütfen. Hemen sadece YKS'den kaç öğrenci mezun ettiniz, kaç kişiyi kazandırabildiniz? Evet, önemli bir soru ama bu 7 tane başlığın içerisinde %20'lik bir dilimi oluşturuyor. Bazen bazı okullar gerçekten çok karakterli çocuklar yetiştiriyorlar. İletişim becerisi yüksek, arkadaşlıkları zengin ve hayata bakışları pozitif olabilecek ruhsal dengesi yerinde çocuklar yetiştirmek bile çok kıymetli günümüzde. Onun için sadece hayat YKS başarısı da değil. Okula gittiğiniz zaman kıymetli dostlar, sadece binayı gezmekle yetinmeyin. Kaç öğrenci bulunuyor sınıflarda? Evet, önemli. Öğretmen değişim oranı nedir? 9. sınıfta uyum programı uygulanıyor mu? Akademik başarısı düşen öğrenci nasıl takip ediliyor? Devamsızlık ve geç kalma konusu nasıl bir sistem var? Gibi bunları zaten ifade ettik. Veli bilgilendirmeler hangi sıklıkla yapılıyor? Evet. Yine ulaşım konusunda önemsemek lazım. İşte tercih döneminde gözden kaçırılan başlıklardan biri de bazen çok iyi bir okula gidiyor ama 2 saat yolculuk yapıyor. 2 saat gidiş, 2 saat geliş. Bence zulüm. Gerçekten zulüm. Büyük şehirler için söylüyorum. En iyi okul eve en yakın olan okuldur. Bu üniversite tercihleri için de geçerlidir. İstanbul için özellikle söylüyorum. Büyük şehirler için söylüyorum. Ve tercih döneminde lütfen ulaşımı gözden geçirin. Çok başarılı bir okul öğrencinin 2 saat evine uzaklığında olabilir. Bu öğrencinin çok erken kalkması, günde 4 saat yolculuk yapması demektir. Bu öğrenciyi kısa süre içerisinde çaresizliğe düşürür. Onun için günde 3 saatini yolda geçiren, 4 saatini yolda geçiren bir öğrencinin hafta yaklaşık 15 saati, 16 saati ulaşımda geçiyor. Bu ciddi anlamda bir kayıp olduğunu lütfen gözünüzün önüne getirin. Dolayısıyla bazı öğrenciler okul için uzun yolu göze aldıklarını görüyorum başlangıçta. Ancak daha sonra bunu sonlandıramadıklarını, bu süreci yönetemediklerini gözlemliyorum. Dolayısıyla kıymetli gençler, bu karar romantik düşüncelerle değil, günlük hayatın gerçekleriyle verilmelidir. Sabah yorgunluğunda yol ne kadar sürüyor? Servis var mı? Servis ücreti bütçeye uygun mu? Kışın ulaşım nasıl sağlanacak? Gibi gibi. Servis yoksa öğrencinin tek başına kullanacağı güzergah güvenli mi? Bunların hepsini bence sormak zorundasınız. Bu arada tabii özel okul tercihlerinde dikkat edecek hususları da değinmek isterim. Özel okul düşünen aileler için az da olsa biliyoruz ki liselere kayıtlarda, özel liselere kayıtlarda ciddi bir azalma var. Buna rağmen özel okullarda bir alternatif. Özel okullar burs oranlarını ve ücretlerini açıkladılar. Sosyal medyada çok sık görüyoruz. Bu ciddi bir veliye maliyet olmakla birlikte biraz önce söylediğimiz, ifade ettiğimiz soruların büyük bir kısmını da özel okullarda cevap bulabilirsiniz. Dolayısıyla iyi bir özel okul veya idealist bir özel okul, ticari amaçla kurulmamış bir özel lisede çocuklarımız için bir alternatif olabilir. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. İşin özeti, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, şöyle sonuna doğru geliyorum. Tercih listesini adım adım hazırlamak gerekiyor. Önce yüzdelik dilimini gördük. Türkiye genelini yüzdelik dilimine şuraya koyduk. Geniş bir okul havuzu oluşturduk. Öğrenci dilimine yakın biraz daha üst, biraz daha alt böyle listeledik. Üçüncü adım, öğrencinin kesinlikle gitmek istemediği okulları çıkarıyoruz. Sadece puanı yetiyor, dilimi yetiyor diye okul yazmıyoruz. Dördüncü adım, Rota Maarif üzerinden okulların resmi internet sitesini, tanıtım günlerini ve rehberlik görüşmelerini kaçırmayalım. O zaman gidelim, gezelim, görelim. Beşinci adım, gerçek istek sırasını oluşturalım. Bütün okullara puanın yetseydi önce hangisine gitmek isterdin sorusunun cevabı birinci tercihtir. Bütün okullara puanın yetseydi önce hangisine gitmek isterdin sorusunun cevabı birinci tercihtir. Yani sıraladık ya puanına göre biraz üstten biraz alttan, ondan sonra şu soruyu soracağız. Bu listedeki okullardan puanın yetseydi önce bu sıra hangisine gitmek isterdin? Evet, altıncı adım, risk dağılımını kontrol etmek gerekiyor. Listenin tamamı çok üst okullardan veya sadece güvenli görülen okullardan oluşmasın. Yedinci adım, okulun adı, kodu, ilçe, yabancı dil, hazırlık sınıfı ve pansiyon bilgisini lütfen kontrol edin. Sonra tercih listenizi onaylayın ve onayladığınıza emin olun ve bir belgenin, onaylı bir belgeyi lütfen saklayın. Bunu özetlemek istiyorum. Ve son cümlelerim şöyle olsun. Kıymetli anneler, babalar, tercih dönemi çocuklarımız için zaman zaman sınav döneminden daha kaygılı olabilir. Sınav tamamlanmıştır fakat belirsizlik hala devam ediyor. Hangi okula yerleşeceğim? Arkadaşlarım nereye gidecek? İstediğim okul gelecek mi? Ailemi hayal kırıklığına uğrattım mı? Gibi sorular öğrencinin zihnini meşgul ettiğini hatırlatmak istiyorum. Bu dönemde çocuğumuza güvenli bir iletişim imkanı sunmak gerekiyor. Onu hemen cevap vermek veya ikna etmek için değil, gerçekten anlamak için dinlemek gerekiyor. Sen daha çocuksun, biz daha iyi biliriz yaklaşımından da kaçınalım lütfen. Elbette öğrenciler bütün sonuçları tek başına öngöremeyebilir. Aile desteği, rehberlik desteği kesinlikle şart. Ancak bu baskı kurmak için olmamalıdır. Sonuç ne olursa olsun çocuklarımıza, sonucu ne olursa olsun sen bizim için kıymetlisin. Şimdi sana en uygun okulu inşallah birlikte bulacağız. Bu cümle onun kaygısını azaltabilir. Onun için bu cümlelerle çocuğumuza güven vererek yapacağımız tercihleri şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyor. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.